Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Fela udvana illa alez zalimin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, hoş geldiniz. Biraz nefes nefese kaldık. İhtiyarlığın alametleri. arkadaşlar, ben size inşallah bugün tabi zamanımızdan yediğimize göre biraz sıkıntılı olacak demektir bu. Osmanlı Devleti'nin sonu ve yeni Türkiye Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşu sürecini anlatacağım. Tabi burada tek derdimiz sizlere sadece tarihsel bir takım bilgileri aktarmak değil. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in de önemli bir kısmı tarihtir. Ama bu tarihi olaylar, tarihi şahsiyetler anlatılırken işin bir felsefesi vardır. Bunu da Allah Azze ve Celle Yusuf Suresi 111. ayet-i kerimede ve Hud Suresi 120. ayet-i kerimelerde niçin Kur'an'da geçmiş olaylarla ilgili anlatımlarda bulunduğunu ifade eder, anlatır ve biz bu kıssaları size hikaye olsun diye anlatmıyoruz der Allah-u Teala. Yani hem bu anlatımla peygamberin yürüyüşüne destek, onun fuadına genişlik, ayaklarına sebat ve sağlıklı bir yürüyüş için aydınlatıcı kılavuzlar olarak, aydınlatıcı bir yol göstericiler olarak ifade eder kıssaları, geçmişi Allah Azze ve Celle. Şimdi yine bir ayetten daha bahsedip tarihsel sürece girelim. Ali İmran suresi 140. ayet-i kerimede de biliyorsunuz Ali İmran suresi önemli ölçüde Uhud harbini anlatır. Bu ayet-i kerimede de birçoğunuz biliyorsunuzdur. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ der. Yani biz bu günleri insanlar arasında döndürüp dururuz. Buradan kasıt nedir? İşte hemen öncesinde 624'te kazanılmış bir Bedir vardır. Ama İslam tarihi sadece Bedir'den müteşekkil değildir. Yani Bedir'in yanında ne de vardır? Uhud da vardır, 72 şehit de vardır. Daha sonraki süreçte de Ahzab da vardır. Mekke'nin fethi de vardır, Mute de vardır. Bunlar hepsi vardır. Tarihsel sürece baktığımızda, gerek insanlık tarihine baktığımızda, gerekse Müslümanların tarihine baktığımızda, tarihsel sürecin bir düz çizgi halinde ilerlemediğini görürüz. Yani insanlık tarihinin de düz yolları vardır. Ya da kendi daha özel Müslümanların tarihine baktığımızda, Müslümanların tarihinin de asfalt yol diyebileceğimiz geniş, rahat yürüyüş olabilecek yollarının da olduğu zamanlar vardır. Ama zaman zaman işte yokuş çıktığımız, patikada yürüdüğümüz, virajlarla gitmek, yol almak durumunda kaldığımız, bazen de böyle bir tarafı uçurum, bir tarafında yürümek zorunda kaldığınız korku dolu yollarla da karşılaşabiliriz. Yani gerek insanlık tarihi, gerekse Müslümanların tarihi asla düz bir çizgide ilerlemez. Şimdi ben bu konuyu seçerken biraz da içerisinde bulunduğumuz koşulları, yani 21. yüzyılın ilk çeyreğini göz önünde bulundurarak bu konuyu sizlerle konuşma ihtiyacı hissetmiştim. Baki abim şeyi okumuş, Hazreti Ömer kitabını okumuş. Hazreti Ömer kitabını yazarken de temel endişem ve temel bir düşüncem vardı. Müslümanların tarihini ele aldığımda Hazreti Peygamber'in irtihalinden bugüne iki büyük açılım yapmış Müslümanlar. Yani bunun birincisini yapan Hazreti Ömer, bu açılımı nasıl yapmış? İnşallah Hazreti Ömer kitabını okuma fırsatınız olursa orada Hazreti Ömer'in Müslümanların tarihindeki o ilk büyük açılımı nasıl gerçekleştirdiğini anlatmaya çalıştım. Belki bunun ikinci açılımını da yazmak gerekir. Çünkü Müslümanların tarihindeki ikinci büyük açılım hareketi ise Selçuklu mirası üzerine kurulan Anadolu'daki Osmanlı çıkışı da Müslümanların tarihindeki büyük açılımlardan biri olma özelliğine sahip. Bunu da mutlaka ele alıp bu açılımın nasıl olduğunu da konuşmak, anlatmak, yazmak, çizmek gerekiyor. Şimdi bana göre bu tüm insanlık tarihi ve Müslümanların tarihini okuduğumda şunu görüyorum. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde Müslümanlar yeniden dünyaya bir söz söyleyebilme imkanına ve fırsatına sahiptir. Yani Müslümanlar 3. büyük açılımı 21. yüzyılda, 21. yüzyılın ilk bölümünde, ilk yarısında, ilk çeyreğinde hatta bütün ideolojilerin bittiği, insanlığın yeni bir ses ve söz aradığı bir dönemde insanlar, yeni bir insanlığa, Müslümanlar, daha özellikle de Türkiye'li Müslümanlar bir söz söyleyebilirler. Ha, bu anlamda bir defa bu sözü söyleyebilmeleri için tarihsel anlamda içinde bulunduğu koşulları doğru okumaları lazım. Yani biz hangi süreçten geçiyoruz? Müslümanlar tarihi açısından nerede duruyoruz? Ya da Türkiye tarihi açısından nerede duruyoruz? Biz nerede olduğumuzun farkına varırsak durumumuzu daha iyi anlamlandırır, misyonumuzu daha bir hakkın yerine getirme imkanını elde edebiliriz. Eskilerin bir sözü var, derler ki, ol mahiler ki derya içredirler, derya bilmezler diye. Yani biz de Müslümanların tarihi açısından öyle hassas bir dönemden geçiyoruz ki bizatihi içerisinde olduğumuz için bunun farkına varamıyoruz. Yani o balıkların yaşadığı sudan uzak ya da anlamamaları, içinde bulundukları ortamı fark edememeleri gibi biz de tarihsel anlamda neye tekabül ettiğimizi, içerisinde bulunduğumuz koşulların ve zaman diliminin neye tekabül ettiğini çok fazla bilemiyoruz. O halde bunu bilmemiz gerekiyor. Bilmek için de biz bugünü anlamak açısından hem insanlık tarihini hem Müslümanların tarihini bilmemiz gerekiyor. Daha özelde de yakın dönemde ne olduğunu, bir yüzyıllık süreç içerisinde neler yaşadığımızı, buraya nasıl geldiğimizi, buradan çıkışımızın nasıl olacağını anlayabilmek ve buradan bir yol bulabilmek için buraya nasıl geldiğimizi bilmemiz gerekiyor. Nereden saptık? Nasıl saptık, nasıl saptırıldık, buraya nasıl geldik veya getirildik? Bunu bilirsek buradan çıkma imkanımız da o ölçüde başarılı ve bilinçli bir çıkış olacaktır. Yani bugün konuşan her bir insanımızın, hocamızın, üstadımızın, akademisyenimizin o tarihsel perspektifi göz önünde bulundurmadan yapacağı her değerlendirme mutlaka eksik kalacaktır. Bizim fıkıh okumalarımız, bizim siyer okumalarımız, bizim Kur'an okumalarımız, tarih okumalarımız içerisinde bulunduğumuz koşullardan bağımsız olamaz. Yani biz de sağlıklı bir Kur'an okumasını yapabilmemiz için, peygamberi sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmemiz için hem peygamberin içerisinde bulunduğu koşulları ya da Kur'an'ın indiği o şartları, koşulları bilmek hem de bugün için onların ne anlama geldiğini, kendi zamanımızı doğru bilmek zorundayız. Yani biz kendi zamanımızın çocuklarıyız. Kendi zamanımızı doğru anlamak, doğru bilmek zorundayız. Onun için de tarihi, tarihsel süreci doğru değerlendirmek durumundayız. Şimdi bu işin felsefe kısmını konuşursam somut gelişmelere değinme fırsatım olmayacaktır. Onun için Osmanlı nasıl yıkıldı ve yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl kuruldu? Bunu iyi bilirsek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne anlam ifade ettiğini, ne olduğunu, birlikte olacaksak neyle birlikte olduğumuzu, savaşacaksak neye karşı savaştığımızı bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar, İbn Haldun nedir? Bir şeyin zirvesi o şeyin bitişinin başlangıcıdır. Yani yine İbn Haldun nedir? İnsanların ömürleri de medeniyetlerin ya da devletlerin ömrü gibidir. Yani devletler de doğarlar, bir dönem etkin faaliyetler ortaya koyarlar. Sonra bir stabil bir durum arz ederler. Sonra yaşlanırlar ve tarih sahnesinden çekilirler. Medeniyetler de böyledir. Osmanlı Devleti insanlık tarihinin en büyük medeniyetlerinden birisidir. Yine İslam medeniyetleri içerisinde de en önemli medeniyetlerden birisidir. Bizim Müslümanların tarihe karşı değerlendirmeler çok insafsız. Çok insafsız değerlendirmeler yapıyorlar. Şimdi zihnimizde, yani ben aynı duygular yaşadığım için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Osmanlı Devleti benim için ne anlam ifade ediyor diye çok genç yaşlarda bana, boş ver Osmanlı Devleti'ni ya, Osmanlı Devleti nedir işte, saltanatın olduğu, yönetimin babadan oğula geçtiği, işte kardeş katlinin olduğu, haremin olduğu vesairenin olduğu, gayri İslam bir takım uygulamaların olduğu bir devlet deyip geçiştirip attığımız, üç cümleyle özetlediğimiz bir devlet. Bu çok büyük bir insafsızlık, bu çok büyük bir kıymet bilmezlik. Yani 622 yıllık bir tarihsel süreci üç cümleyle ifade etmek büyük bir noksanlık diyeyim en hafifinden, büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bizim Osmanlı Devleti'ni çok iyi tahlil etme, anlama, anlamlandırma çabası içerisinde olmamız gerekir. 622 yıllık bir medeniyeti üç cümleye sığdıramazsınız. Bugün dünyada Osmanlı Devleti ile ilgili en detay çalışmaların Amerika'daki ve Avrupa'daki üniversitelerde yapılıyor olması bize bir mesaj veriyor olmalı. Kendi tarihimizden, kendi geçmişimizden iyi ya da kötü, eksik ya da fazla ne varsa bunları tanımak, bilmek ve onun nevzuhur olmadığımızı, o tarihsel süreci, o basamakları devam ettirerek bir çaba ortaya koymak çok daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda Müslüman camiada tarih bilincinin, tarih bilgisinin çok zayıf olduğunu ve sorumsuz bir davranışın, yaklaşımın olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu da ayrı bir mesele. Yani bizim Osmanlı medeniyetini çok iyi anlamamız gerekiyor. Osmanlı'yı anladığımızda, yani olumlu ve olumsuz yönleriyle birlikte doğru değerlendirdiğimizde bugün içinde aydınlatıcı, önümüz aydınlatıcı birçok bilgiye, belgeye ulaşmış olacağız. Arkadaşlar, 1280'li 90'lı yıllarda kuruluş süreci yaşamış bir devlet, 5000 kilometre karelik bir Osmanoğulları, ki bakınız arkadaşlar, Osmanlı Devleti kurulduğu zaman varlığından bile bahsedilmemektedir. Yani tarihçiler Anadolu tarihini anlattıklarında 1243'ten sonraki ortamı, yani 13. yüzyılın Anadolu'sunu anlattıklarında Osman oğullarından bahsetme ihtiyacı hissetmezler. Yani 30 civarında beylik vardır. Karaman oğulları, Germiyan oğulları vesaire isimlerini duyduğunuz beylikler vardır ama bunların içerisinde Osmanlı Devleti'ni zikretmezler. Çünkü küçücük bir alana sıkışmış bir aşiret yapısıdır. Ama Osmanlı o 5000 kilometrelik alandan 25 milyon kilometre kareye bali olan bir medeniyet, bir devlet, bir imparatorluk ortaya çıkarmıştır. Bu dünya tarihinin en önemli gelişmelerinden birisidir. Dünya tarihinin en önemli uygarlıklarının, devletlerinden biri olma özelliğine sahiptir. Bu ayrıca ele alınıp değerlendirilmesi, üzerinde kafa yorulması gereken bir problemdir. Yani Osmanlı Devleti bu kadar küçük bir süre diyebileceğim zaman zarfında nasıl böyle bir medeniyet kurmuştur? Bu ayrıca araştırılması gereken, üzerinde kafa yormamız gereken bir meseledir. Konumuz olmadığı için değinmiyorum. Osmanlı Devleti, yani bir büyük imparatorluk, bir büyük medeniyet inşa etti ama İbn Haldun'un dediği gibi o da bir tökezleme süreci yaşadı. 17. yüzyılın sonuna geldiğimizde 1683-99 ikinci Viyana kuşatmasıyla başlayan tökezleme 18. yüzyılda gerilemeye doğru evrildiğini ve 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin en uzun yüzyılını yaşadığını görmekteyiz. Arkadaşlar, bizim kafa yormamız gereken önemli tarihsel süreçlerden birisi 19. yüzyıldır. 19. yüzyıl İslam dünyasını anlamak ve İslam dünyasında ortaya çıkan düşünce akımlarını doğru değerlendirmek açısından 19. yüzyıl önemlidir. Çünkü İslam dünyasındaki en önemli fikir akımlarının, farklı söylemlerin ortaya çıktığı yüzyıldır 19. yüzyıl. Yani İslam dünyasının büyük bir çöküntü yaşadığı, pozitivizmin büyük bir dalga halinde insanlığı etkilediği bir dönemdir. Sosyalizmin, kapitalizmin, emperyalizmin, sömürgeciliğin bütün dünyanın hücrelerine sindiği, bütün dünyayı tarumar ettiği bir dönemdir. İslam dünyasının ciddi anlamda bir yenilgi psikolojisi yaşadığı bir dönemdir. Bu yenilgi psikolojisinin yaşadığı dönemde de üretmiş olduğu bir takım fikirler vardır. Yani bizim Cemalettin Afganiler, Muhammed Abdullah, Reşit Rızalar, bir takım hareketler, örgütler, yapılar, Said Halim Paşalar, Mehmet Akif Akifler, Bediüzzamanlar vesaireler vesaireler. Bir sürü ismin ortaya çıktığı dönem bu dönemdir. Bu dönemi sağlıklı tahlil edemezseniz bu fikriyatı da, bu düşünceleri de doğru bir şekilde değerlendirme imkanımız olmaz. Yani siz hangi düşünceyi ele alıyorsanız mutlaka o düşüncenin ortaya çıktığı dönemi, koşulları da çok iyi bilmek zorundasınız. Yani bir Süleymancılığı anlamak istiyorsanız Süleyman Hilmi Tuna Han'ın hangi şartlar içerisinde böyle bir örgütlenmeye gittiği ya da çalışmaya gittiği, bu fikriyatını hangi koşullar altında geliştirdiğini bilmeniz lazım. Hangi düşünce, hangi bilim adamı, hangi önemli sima, fark etmez, hangi fıkıh alimi, hangi müçtehit ya da kim olursa olsun, yani yapmış olduğu icraatları ele alırken mutlaka kendi koşullarını, kendi dönemini, kendi içerisinde bulunduğu olumlu ve olumsuz koşulları göz önünde bulundurarak değerlendirmek durumundasınız. Böyle bir değerlendirme yapmazsanız insanlara haksızlık yaparsınız. Doğru değerlendirmelere ulaşamazsınız. Yani birileri bizi değerlendirirken de ne yapması lazım? Bizden 100 sene sonra yaşayanlar bizleri değerlendirirken bu içerisinde bulunduğumuz koşullarla birlikte değerlendirmeleri gerekir ki adil bir takım sonuçlara ulaşabilsinler. Biz de geçmişi değerlendirirken abartmamak için ve haklarını yememek için, zulmetmemek için her dönemi, her düşünceyi, her düşünce adamını, her fikir adamını ya da her hareket adamını bulunduğu koşullar içerisinde değerlendirmek durumundayız. Yani bir sömürge pozisyonunda olan bir şeyin olduğu, ortamın olduğu koşullarda mı ortaya çıkmıştır ya da özgür bir ortamda mı bu fikriyat söylemiştir? Bunlar hepsi önemlidir. Bir fikri anlamak, bir ideolojiyi anlamak, bir fikir adamını, bir hareket adamını, bir lideri anlamak açısından bunların hepsi önemlidir. Zaman ve zemin önemlidir. Şimdi 19. yüzyıl İslamcılık düşüncesinin ortaya çıktığı bir dönemdir ve Osmanlıcılık dışında da en böyle dinamik fikri tartışmaların olduğu dönemdir. Yani İslamcılığın, Osmanlıcılığın, Batıcılığın, Türkçülüğün, Turancılığın, Adem'in merkeziyetçiliğin vesairenin hepsinin tartışıldığı, en yoğun tartışıldığı dönem bu dönemdir. Ve bu dönemi ben keşfetmeye başladığım zaman kendime çok kızmıştım. Yani 19. yüzyılın aydınlarını, Müslüman entelektüellerini tanıdığımda niye bu kadar geç tanıdım diye hayıflamıştım. Mesela Namık Kemal'i hepiniz duymuşsunuzdur. Namık Kemal dediğimde aklınıza ne gelir arkadaşlar? Gelse Vatan yahut Silistre gelir. Onun ötesinde bir şey gelmez. Ama ben Namık Kemal'in yazmış olduğu eserleri, makaleleri okuduğumda İslamcılığımdan utandım. Yani ilk İslamcılık fikriyatını ve yönetimin İslam şer'i kurallarına dayandırılmasının zorunluluğunu anlatan makaleleri yazan Namık Kemal'dir. Ali Suavi gibi isimlerdir. Yani bu zaman zaman laikliği de savrulduğu dönemler olmuştur. O savrulmaları da anlayabiliyoruz. Said Halim Paşa'yı okuduğum zaman kendimden utandım. Yani 1900'lü yılların hemen başında yazdığı Buhranlarımız adlı eserine bakarsanız, yani hemen daha 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başında Müslüman entelektüellerin geldiği düzeyi ve bugünkü düzeysizliğimizi, bugün hala Müslüman camia, Türkiye'li Müslümanlar Said Halim Paşa'nın fikriyatını yakalayabilmiş değil. İsterseniz Buhranlarımız adlı eserini okuyabilirsiniz ya da Namık Kemal'in herhangi bir makalesini, mesela ya da son yazdığı makale olan Hikmet-i Hükümet makalesini okuyabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, o da ayrı bir, bunlar konuştuğum hepsini her bir cümle aslında birer ders konusu olabilecek derinlikte, içerikte olan konular. Ama biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunu anlatmak durumundayız. Böyle birkaç puzzle veriyorum sizlere. Arkadaşlar 19. yüzyıl Osmanlı Devleti'nin artık dış dengelerle ayakta kaldığı ve gidişatı gördüğü, devlet adamlarının, entelektüellerin ve ulemanın bu içerisinde bulunan çıkmazı sona erdirmek için en yoğun çaba içerisinde olduğu yüzyıldır. Yani bir sürü adım vardır. İkinci, üçüncü Selim'le başlayan Nizam-ı Cedid yenilikleri, ikinci Mahmut dönemindeki siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel, dış politika alanlarında atılmış yepyeni girişimler, Abdülmecid döneminde Tanzimat Fermanının ilanı 1856'da, ıslahat fermanı, Abdülhamit'le birlikte parlamenter sisteme geçiş, ilk defa kanun esası dediğimiz anayasal yönetime geçilmesi ve meşrutiyetin ilan edilmesi, hep bunlar nedir arkadaşlar? Biz Osmanlı Devleti'ni nasıl kurtarabiliriz düşüncesinden kaynaklanan girişimlerdir. Osmanlıcılıkta, İslamcılıkta, Türkçülükte, Batıcılıkta bunların hepsi bu dönemde ortaya çıkmıştır ve hepsinin amacı da Osmanlı'yı nasıl kurtarabiliriz düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Arkadaşlar aslında yani dedik ya 17. yüzyılın sonundan itibaren sürekli bir gerilememiz, sürekli toprak kayıplarımız var. Burada Osmanlı Devleti'nin yediği ciddi darbeler, en büyük ciddi darbeler ne zaman oluyor? 1699'daki Karlofça Antlaşması ciddi toprak kayıpları yaşadığımız dönemdir. 1774 Osmanlı tarihindeki en acı tarihlerden birisidir. Çünkü Küçük Kaynarca Antlaşması'nı yaptık ve Kırım'ı kaybettik. Arkadaşlar Kırım'ın kaybı bugün de güncel bir mesele. İki padişahın üzüntüsünden, kahrından 3. Mustafa'nın ve 1. Abdülhamid'in kahrından ölmesine neden olan topraklardır. Kırım toprakları. Ve Kırım'ın tarihine baktığınızda göreceksiniz. Bugün yaşadığınız olaylara, Kırım'ın kaybediliş ve bu Ukrayna süreci, Rusya'nın Kırım'a müdahalesi vesairesini ele aldığınızda bir dejavu yaşadığınızı hissedersiniz. 1774, 1789, 1792 tarihlerinde biz bu filmi görmüştük. Kırım önce bağımsız, sonra bir Rus taraftarı Şahin Giray'ın hanlığı ve 1792 Yaş Antlaşması'yla Rusya'ya bağlanması süreci hakikaten ilginçtir. O da ayrı bir mevzu ama şunu söyleyeyim. Kırım'ı biz kaybettiğimizde niçin iki padişahın kahrından üzüntüsünden ölmesine neden olmuştur? Çünkü Kırım %100'ü Müslüman olan ve %100'ü Türk olan bir coğrafyadır. Daha önce birçok yer kaybettik ama bu kaybettiğimiz yerlerin hiçbirisi Kırım gibi değildi. Bunlar hepsi ne oldu? İşte ufak ufak kolunuzu bacağınızı kaybediyorsunuz. Ve tabii dünya dengeleri Osmanlı Devleti'nin varlığını devam ettirmesindeki en önemli etkenlerden birisi olmuştu. Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılın başından itibaren en büyük düşmanı Rusya'dır arkadaşlar. Rusya, büyük Çar Petro'nun Rusya'nın önüne koymuş olduğu büyük Rusya idealini gerçekleştirebilmesi için önündeki en büyük engel Osmanlı Devleti'ydi. Yani bu büyük Rusya'nın kurulması Karadeniz'e inmekten, Boğazlara hakim olmaktan, Akdeniz'e açılmaktan ve orada dünya sahasına inmekten geçiyordu. Onun için sürekli olarak Rusya ne yapacaktır? Osmanlı Devleti'ne saldıracaktır. İngiltere ve Fransa da Rusya'nın bu emellerini bildiği için Osmanlı Devleti'ni koruyucu bir siyaset izlemişlerdir. Bu Osmanlı Devleti'nin varlığını sürdürmesindeki önemli bir etken olmuştur. Zaman zaman İngiltere saldırdığında ise Rusya ve Fransa Osmanlı Devleti'ne destek olmuştur. Fransa saldırdığında ise İngiltere ve Rusya Osmanlı Devleti'ni destekleyici bir tutum sergilemiştir. Şimdi Osmanlı coğrafyası, o 25 milyon kilometre karelik coğrafya dünya açısından o kadar jeostrateji açısından, jeopolitik açıdan o kadar önemli bir yerde ki hangi büyük devlet Osmanlı Devleti topraklarını ele geçirse diğerlerine fark atacak bir konumda olduğu için en iyisi kimseye zararı olmayan ve iddialarından vazgeçmiş, diz çöktürülmüş bir Osmanlı Devleti'nin varlığını sürdürmesi bütün devletlerin işine geliyordu. Onun için parça parça sürekli bizden bir yerler kopartıyorlardı ama Osmanlı Devleti'nin varlığının devam etmesi bütün devletlerin çıkarları açısından da olumlu bir durumda. Onun için Osmanlı Devleti uzun süre varlığını devam ettirebilme imkanını sağlamıştır. Şimdi arkadaşlar ama buna rağmen birçok özellikle bakınız Avrupa tarihinde Osmanlı'yı anlamamız için Avrupa tarihini de yakından bilmemiz gerekiyor. Özellikle son dönemde Fransa İhtilali ile birlikte gelişen süreci doğru anlamamız gerekiyor. Bir diğer husus da 1750-1830 yılları arasında başta İngiltere olmak üzere dalga dalga Avrupa'da yayılan sanayi devrimini doğru anlamamız, doğru kavramamız gerekiyor. Bu biliyorsunuz Avrupa'da sömürgecilik faaliyetleri 15. yüzyılın sonunda ve 16. yüzyıl boyunca devam eden bir süreçtir sömürgecilik faaliyeti. Ama sömürgeciliği zıvanadan çıkaran gelişme, yani kıtalar aştıran gelişme ise sanayi devrimidir. Sanayi devrimiyle birlikte hem ham madde kaynaklarına ulaşma girişimleri, hem üretilen malların satışı meselesi, yani pazar dediğimiz mesele sömürgeciliği hızlandırmıştır. Ve sömürgecilikle birlikte İslam coğrafyası adım adım ne olmaya başlayacaktır? İşgal edilmeye başlanacaktır. İşte Balkanlarda bir takım olaylar patlak verecektir. İlk işgal edilen ilk bizden koparılan toprağımız 1830 yılında Cezayir'dir arkadaşlar. İslam coğrafyası içerisinde, Osmanlı toprakları içerisinde daha önce birçok toprak kaybettik ama tamamı Müslüman olan toprakları kaybımız ve sanayi devrimi sonrası sömürgecilik süreci açısından bakıldığında biz Cezayir'i 1830 yılında kaybettik. Kuzey Afrika'yı kayıp sürecimiz hemen yanında 1881 yılında Tunus'u yine Fransızlar işgal ettiler. Bunu da ayrıca arkadaşlar Fransızların Tunus ve Cezayir'de ve Orta Afrika'da neler yaptığını ayrıca mutlaka ama mutlaka araştırmanız gerekiyor. Afrika'yı bugün anlamak için mutlaka orada sömürgecilerin başında Fransızların neler yaptığını çok iyi bilmemiz gerekiyor. 1882 yılında dünyanın en büyük sömürge imparatorluğuna sahip olan İngiltere nereyi işgal edecektir? Mısır'ı işgal edecektir. Arkadaşlar 19. yüzyılda İngiltere üzerinde güneşin batmadığı imparatorluk olarak nitelendirilmektedir. Çünkü dünyanın her tarafında sömürgelere sahiptir ve bu sömürge imparatorluğunun merkezi de Hindistan'dır. Hindistan'a giden yolda Süveyş kanalından 1869 yılında Süveyş kanalının açılması da önemli bir gelişmedir. Çünkü Avrupa'yı doğrudan nereye bağlamıştır? Dünyanın öbür ucuna bağlamıştır. Yani sizin Hindistan'a ulaşabilmeniz için, uzak doğuya ulaşabilmeniz için daha önce de ne gerekiyordu? Bütün Afrika kıtasını dolaşmanız gerekiyordu. Ama 1869 yılında Süveyş kanalının açılmasıyla birlikte Avrupa'dan, Akdeniz'den direkt Hint Okyanusu'na ve Hindistan'a ulaşma imkanı olmuştur. Bu arada ilginçtir. Süveyş kanalının açılması projesinde ilk gündeme getiren Hazreti Ömer'dir. Bununla ilgili çalışmalar yaptırıyor. Amr ibn-i As önemli çalışmalar yapıyor. Bir aylık bir süre sonrasında değerlendirmelerden sonra da bundan vazgeçiyor. Süveyş kanalının açılmasını erteliyor. Bunun da sebebi o dönemde İslam ordularının donanma gücünün zayıf olması, Bizans'ın çok güçlü bir donanmaya sahip olmasından dolayı bir denizden saldırı durumunda karşılık verilememe riskinden dolayı Süveyş kanalının açılması ertelenmiştir. 1869 yılında açılmıştır. Biliyorsunuz Sokullu döneminde de yine bu Süveyş kanalı çalışmaları başlatılmıştı. Bu da ayrı bir mevzu. Şimdi arkadaşlar adım adım İslam coğrafyası işgale uğruyor. Bu arada bir meseleyi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğunu ve kuruluşunun mantığını ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni anlamak istiyorsanız bu 19. yüzyıldaki psikolojiyi çok iyi bilmeniz lazım. 19. yüzyılın son çeyreğinde ilginç bir şey karşımıza çıkıyor. Mesela Osmanlı Devleti'nde İslam tarihiyle ilgili çok ciddi çalışmalar yapılmıştır. Birçok bölgenin tarihiyle ilgili ciddi çalışmalar yapılmıştır. Ama Endülüs'le ilgili çalışmalar çok azdır. Endülüs'te ayrı bir serencam arkadaşlar. Endülüs'te ayrı bir şekilde gündeminizi almanız gerekiyor. Çünkü dünya uygarlık tarihinin en önemli noktalarından, dönüm noktalarından birisidir. Ve ayrıca 711-1609 yıllar arasında biz burada varlığımızı devam ettirdik. Yani 1492 olarak da okuyabilirsiniz. Ama 1492'den sonra Müdeccenler döneminde sayacak olursanız 1609'a kadar orada Müslümanlar varlığını devam ettiriyor. 711-1609. Yani İspanya topraklarında Müslümanlar tam 900 yıl dünyanın en ileri uygarlığını ortaya koyuyorlar. Ama bugün İspanya'ya gidin, o medeniyetten herhangi bir esere rastlayabilecek misiniz? Ne kadar insanlık tarihine, insanlık mirasına ne kadar saygılı oldukları, hele bu insanlık mirası Müslüman olunca ne kadar saygı sınırını koruyorlar? Bu da ayrı bir mevzu. Şimdi arkadaşlar asıl söyleyeceğim şey şu. 19. yüzyılın son çeyreğinde ilk defa Osmanlı Devleti'nde Endülüs'le ilgili kitaplar tercüme edilmeye ve Endülüs'le ilgili kitaplar telif edilmeye başlanıyor. O güne kadar Osmanlı aydınlarının, ulemasının ve devlet adamlarının gündemine girmeyen Endülüs, Osmanlı devlet adamlarının, entelektüellerinin, aydınlarının ve ulemasının gündemine giriyor. Ve bütün devlet adamlarında ve saydığım insanlarda bir Endülüs sendromu oluşmaya başlıyor. Bu kavrama dikkat edin arkadaşlar, Endülüs sendromu. Yani bizim de sonumuz Endülüs gibi mi olacak? Çünkü dört bir taraftan saldırılar var. Bu saldırılara karşı koyamıyorsunuz. Yaptığınız her girişim daha kazançlı olmayı hedeflerken daha büyük kayıplara neden olmakta. Bu arada arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunu anlamada stratejik özelliğe sahip. Yani Osmanlı'nın yıkılışında ve Osmanlı yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasındaki önemli gelişmelerden birisi Avrupa'daki değişim hareketleridir dedik. Bunlardan birisi nedir dedik arkadaşlar? İşte Fransız İhtilali ile birlikte gelişen süreç, ikincisi sanayi devrimi ile birlikte gelişen süreç. Ama bu arada dünyadaki dengeleri alt üst eden Avrupa'da iki devletin ortaya çıkışı da Osmanlı Devleti üzerinde büyük bir etki, yıkılmasında ve yeni devletin kurulmasında önemli bir etkiye sahip. 1870 yılında Piemonte Cumhuriyeti'nin önderliğinde, Carbonari örgütünün önderliğinde İtalya diye bir devlet kuruluyor. 1870 yılına kadar İtalya diye bir devlet yok. Yani işte bir takım Sardunya gibi, işte Venedik gibi vesaire küçük küçük yapılar var. Bu küçük küçük yapıları 1870 yılında ne oluyor? Bir araya getirerek bir birlik kuruluyor ve İtalya diye bir devlet ortaya çıkıyor. Hemen akabinde de Prusya toprakları üzerinde dağınık olan Almanları birleştiren bir gelişme oluyor ve Almanya diye bir devlet kuruluyor. 1870'te İtalya, 1871 yılında Almanya devletlerinin kurulması, dünyadaki dengelerin değişmesi ve bu denge değişiminden dolayı Osmanlı Devleti'nin bundan olumsuz etkilenmesi sürecini görüyoruz. Bakınız, İngiltere ve Fransa bir taraftan Osmanlı topraklarının stratejik noktalarını ele geçirirken bir taraftan diğer Osmanlı Devleti düşmanlarına karşı ne yapıyorlardı? Tedbirler alıyordu, Rusya'yı engelliyorlar idi. Ama Almanya'nın çıkışı, Almanya ile Osmanlı Devleti arasında bir yakınlaşmanın olması. Ki bu arada arkadaşlar biliyorsunuz bu son dönem Osmanlı Devleti'nin en son dönem en meşhur hükümdarı 2. Abdülhamit'tir. Abdülhamit ile ilgili değerlendirmeler de duygusaldır arkadaşlar. Abdülhamit ile ilgili değerlendirmeler gerek Müslüman camia tarafından gerekse diğer camialar tarafından yapılan değerlendirmeler çok ciddi anlamda duygusaldır. Bir kısmı Ulu Hakan Muhammed Abdülhamit Han şeklinde Ulu Hakanlığa, öbür taraftan da ne oluyor? İşte Kızıl Sultan şeklinde bir değerlendirme var. Bu arada hemen parantez içinde şunu söyleyeyim arkadaşlar. Asla böyle bir tarih okuma biçimi edinmeyin. Yani böyle kahramanlar, hainler, bilmem neler, böyle işte uçanlar, kaçanlar, yerinde, böyle bir şey yok arkadaşlar. Herkesin doğruları var, herkesin yanlışları var. Bunları ayıklayabilme özelliğini sizin doğru bir bilgilenme, yani duygusal olarak okuyacağınız tarihsel eserler size hiçbir şey kazandırmaz. Ulu Hakan demeniz ya da Kızıl Sultan demeniz size bir şey kazandırmaz. Bu tür bir duygusal tarih okuma biçiminden vazgeçmek gerekir. Biz Abdülhamit döneminde öyle politikalar ortaya koyduk ki bir karış toprak kaybetmedik. Ya ne gereği var? Yani Abdülhamit'i övmen için böyle bir şey söylemene gerek yok. Biz Abdülhamit döneminde, yani birçok işte tarihçi geçinen İnsan bile bu cümleyi kullanıyor. Biz Abdülhamit döneminde bir karış toprak kaybetmedik. Ben şimdi sayarım tarih. 11 tane biz ülke, bugün ülke olan 11 tane yer kaybediyoruz Abdülhamit döneminde. Sırbistan'ı, Karadağ, Romanya'yı, Girit'i, Kıbrıs'ı, Mısır'ı, Tunus'u, bunların hepsini biz Abdülhamit döneminde kaybettik yani. Dolayısıyla böyle abartıcı yaklaşımlara gerek yok. Yani hepçi ve hiççi yaklaşımlar hiçbir zaman bize doğru sonuçlar ortaya çıkarmaz. Şimdi mesela Alman devletinin kurucusu Wilhelm ile Abdülhamit arasında çok yakın bir ilişki vardır. Yani mesela o çok meşhur bir söz olarak aktarılır. Alman kralının işte Tanrı İnsanlığa dağıtmış olduğu akılların toplamının %90'ını Abdülhamid'e, %5'ini bana, geriye kalan %5'ini de diğer insanlara dağıtmıştır sözü. Bunlar taktik sözlerdir arkadaşlar. Yani Almanya, Osmanlı Devleti ile Abdülhamid ile yakın ilişkiler kurmak ve Osmanlı jeo stratejik pozisyondan istifade edebilmek amacıyla bir nedir? Yemdir. Ve tabii Osmanlı Devleti ile Almanya arasında ki yakınlaşma İngiltere, Fransa ve Rusya'nın Osmanlı Devleti ile olan duruşlarının, bakışlarının değişmesinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. Burada 1908 yılında arkadaşlar, biraz hızlandırayım, hızlandırabildiğim kadarıyla. 1908 yılında Revaltallinn'de, Estonya'nın başkentinde İngiltere ve Rusya'nın Osmanlı Devleti ile ilgili görüşmeleri var. Yani Osmanlı Devleti ile Almanya arasında yakınlaşma ne olmuştur? Bu arada şunu söyleyeyim. Yani her söylediğim cümle bir başka cümleyi de çağrıştırdığı için ister istemez değinmek zorunda kalıyoruz. Osmanlı-Alman yakınlaşması da Berlin, İstanbul, Bağdat, Medine demir yolu hattı projesinin çok büyük bir rolü vardır. Osmanlı Devleti Almanlara bu demir yolu projesini verirken Alman mühendislerin bu yol güzergah boyunca yolun iki tarafında 6 kilometre sağında 6 kilometre solunda araştırma yapma hakkı vermiştir. Alman mühendislere ve Alman mühendisler de bu süreç içerisinde Osmanlı topraklarının yeraltı kaynakları ile ilgili çok ciddi çalışmalar yapma imkanları elde etmişlerdir. Ve burada şunu da hatırlatayım arkadaşlar. 19. yüzyılın sonunda dünya neyi de keşfediyor? Petrolü keşfediyor. 20. yüzyıla girdiğimizde petrol dünyanın en kıymetli yeraltı kaynağı haline geliyor ve bu kaynağın bulunduğu coğrafyada İslam coğrafyası ve Osmanlı toprakları. Bu arada şunu söyleyeyim, Osmanlı toprakları üzerinde bugün hayatını sürdüren, varlığını sürdüren devlet sayısı 41'dir arkadaşlar. Yani Osmanlı dediğiniz şeyi bugünkü 41 devlete tekabül ediyor. Böyle bir devlet. Şimdi arkadaşlar, bir hatırlatma daha yapayım. Tarihin hangi döneminde İngilizler ve Ruslar birbirleriyle anlaşmışlarsa bu İslam dünyası için ve bizim için çok büyük bir yıkıma neden olmuştur. İngiliz ve Rus ittifakının gerçekleştiği her tarih İslam dünyası için büyük acıların yaşandığı bir tarih olmuştur. Arkadaşlar hızlandırıyorum. 1908'deki bu Tallin'deki görüşmede İngiltere Rusya'yı Osmanlı politikasında serbest bıraktı. Bundan sonra daha önce ki Rusya'nın panslavizm dediğimiz Slav birliği, Balkanların tamamını kontrol altına alma, Boğazları kontrol altına alma, Karadeniz'i kontrol altına alma gibi birçok şey vardı. Bunu engelleyen güç İngiltere'ydi. Ama bu tarihten itibaren artık Rusya ile İngiltere arasında bir ittifak oluşmuştu. Bu arada hatırlayacaksınız 20. yüzyılın başından itibaren Almanya ve İtalya'nın çıkışından dolayı dünyada bir bloklaşma, bir silahlanma yarışı, sömürgeciliğin hızlanması diye bir şey var. Ve dünya devletleri kimi Almanya'nın öncülüğünde, kimisi de İngiltere'nin öncülüğünde bir araya gelip bloklar oluşturmaya başlamışlardır. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce de hatırlayacaksınız. İşte Almanya, İtalya ve Avusturya Macaristan'ın oluşturduğu üçlü ittifak, İngiltere, Fransa ve Rusya'nın oluşturduğu üçlü itilaf dediğimiz bloklar oluşmaktadır. Bu blokların etrafında da yeni devletler yer almaktadır. Hızlandırayım arkadaşlar. 1911'de ne oldu? Tarihimizin acı olaylarından birisi, Afrika topraklarımızın son kalan kısmı, Trablusgarp'ı kaybettik. Tabii burada özellikle Trablusgarp'la birlikte bir kavramı da gündeminize sokmanız gerekiyor. Teşkilat-ı Mahsusa. Teşkilat-ı Mahsusa. Çünkü Enver Paşa'nın öncülüğünde ki hocam şey de söylemişti, İttihat Terakki'yi de konuşabiliriz demişti. Kim anlatacak bilmiyorum. Ama İttihat Terakki ile ilgili değerlendirmelerimiz de ki bu arada yani Abdülhamid'e karşı mücadele ettiği için genellikle sevilmeyen ve ittihatçı ruh, ittihatçılar gibi böyle şey bir yaklaşım var. Olumsuz bakış açısını yansıtan bir yaklaşım var. Bu da doğru değil arkadaşlar. İttihatçılar ne vatan düşmanı, ne millet düşmanı, ne İslam düşmanı. Asla böyle bir şey değil. İttihatçılığı anlamak istiyorsanız Teşkilat-ı Mahsusa'ya bakmanız Enver Paşa'nın kurduğu 1911'de Süleyman Askeri Bey'e ve Eşref Kuşçubaşı'na kurdurduğu Teşkilat-ı Mahsusa'yı ve 30 bin kişilik personeliyle İslam dünyasında neler yaptığını daha yakından bakmanız gerekir. Philip Stoddart'ın Kuşçubaşı Eşref'le yaptığı röportajlar sonrasında yazdığı Teşkilat-ı Mahsusa kitabını da bu arada fırsatınız olursa okuyunuz. Evet, İslam dünyasında kayıplar var. Artık sürekli işgaller yaşanıyor. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na girmeyebilir miydi arkadaşlar? Asla böyle bir şey söz konusu değil. Osmanlı Devleti ister savaşa girsin, ister girmesin, mutlaka toprakları paylaşılacaktı. Çünkü yapılmış gizli antlaşmalar vardı. Bu büyük devletler arasında yapılmış antlaşmalar vardı. Ve bu antlaşmalar doğrultusunda Osmanlı toprakları ve İslam dünyası paylaştırılacaktı. Şimdi arkadaşlar Osmanlı Devleti Almanya'nın yanında savaşa girdi. Eğer İngilizler isteseydi İngilizlerin yanında savaşa girecektik. Ruslar isteseydi Rusların yanında savaşa girecektik. Ama ne Rusya, ne Fransa, ne İngiltere bizim onlarla ittifak kurmamızı istemediler. Yani bizim temsilcilerimiz dünya savaşı çıkmadan önce heyetlerimiz Londra'ya, Paris'e, Moskova'ya gittiler. Görüşme dahi yapamadılar. Yani günlerce, haftalarca, bazısı aylarca Paris'te, Londra'da dolaştı. Ama bir randevu bile alıp bu hükümet temsilcileriyle görüşme fırsatı bulamadılar. Bu durum bizi ister istemez Almanya'ya yakınlaştırdı ve Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlarla birlikte savaştık. Ve arkadaşlar, bu savaş başladığında dört büyük devlet, İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya, kendi aralarında 5 tane önemli gizli antlaşma yaparak İslam coğrafyasını nasıl şekillendireceklerini ve Osmanlı Devleti'nin ne olacağıyla ilgili kararlar aldılar. Bunlar 1915 ile 1917 arasında yapılmış olan antlaşmalardır. Birincisi Londra Sözleşmesi'dir. İkincisi, üzerinde durmuyorum arkadaşlar, zamanım olmadığı için, İkincisi Boğazlarla ilgili İstanbul Sözleşmesi'dir. Üçüncüsü ve en önemlisi, bugünkü İslam dünyasını şekillendiren, sınırlarını belirleyen en önemli İngilizlerle Fransızlar arasında yapılmış olan Sykes-Picot Sözleşmesi'dir. Bunu da ayrıca mutlaka ele almanız lazım. Dördüncüsü Petrograd Sözleşmesi, beşincisi de Saint-Jean-de-Maurienne Sözleşmesi'dir. Bu sözleşmelerle bu dört büyük devlet İslam coğrafyasının tamamını tek tek, Lübnan, Ürdün, Arabistan, Irak, Yemen vesaire, bütün topraklarla ilgili harita önlerine konulmuş. Kim nereyi alacak? Anadolu topraklarının Antalya'dan İskenderun'a kadar kim alacak? İzmir'den Çanakkale'ye kadar kim alacak? Boğazlar ne olacak? İstanbul ne olacak? Doğu Anadolu ne olacak? Bunlarla ilgili tüm paylaşım planları yapılmış durumdadır. İtalya 1. Dünya Savaşı başlamadan önce ittifak devletlerinin yanındaydı ama İngiltere, Fransa'nın İslam coğrafyası ile ilgili gerek Trablusgarp'ı işgalinin onaylanması, gerek Rodos Adası'nın ve 12 adanın İtalyanlara bırakılmasına ses çıkarılmaması, gerekse Güney Anadolu'dan Kilikya bölgesinin ve sonrasında İzmir çevresinin İtalyanlara verilmesiyle birlikte İtalyanlar saf değiştirip öbür tarafa geçeceklerdi. Çünkü savaşa girmesinin nedeni neydi? Bu toprakları ele geçirmekti. Onu da zaten vaat ediyorlar idi. Arkadaşlar, Birinci Dünya Savaşı'nda 4 yıl boyunca savaştık. Bu arada şunu hatırlatayım. Birinci Dünya Savaşı'nı planlayan güçler bu savaşı 2 yıl olarak planlamışlardır. Yani İngiltere ve Fransa, yani maksimum bir savaş çıktığı zaman bir yol haritası hazırlayacaklardır. Bu yol haritasına göre maksimum savaşın sürme süresi 2 yıldır. 2 yıla göre planlama yapmışlardır. Ama özellikle Osmanlı coğrafyasında, Osmanlı cephelerinde yaşanılan sıkıntılar, başta da Çanakkale cephesinde yaşanılan sıkıntılar, bu savaşın, Birinci Dünya Savaşı'nın uzamasının en önemli nedenidir. Bu arada bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı deyince, yani biz hangi cephelerde başarılı olduk desem, herhalde sayacağınız bir tek cephe gelir aklınıza. Yani Çanakkale. Çanakkale'den başka bir tane daha büyük, Çanakkale'den sonra kazandığımız en büyük zafer desem, aklınıza herhangi bir isim geliyor mu? Evet. Kutul Amare'yi de gündeminize sokmuş olayım arkadaşlar. Kutul Amare zaferi bizim Çanakkale'den sonra kazandığımız en büyük zaferdir arkadaşlar. İngilizlere kan kusturduğumuz Teşkilat-ı Mahsusa'nın Irak'ı İngilizlere dar ettiği, 1917 yılına kadar İngilizlerin Irak'a girmelerini engelleyen bir savaştır. Sonrasında da İngilizlerin bütün güçleriyle Irak'a yüklenip Irak'ı işgal ettikleri bir süreç vardır. Arkadaşlar, bizim Irak'ı kaybetme tarihimiz nedir? 1917'dir. Bizim Filistin'i kaybetme tarihimiz 1917'dir. Birinci, ikinci, üçüncü Gazze direnişlerini, yani bu son dönemde Gazze olayı gündeme geliyor. Bizim on binlerce Birinci Dünya Savaşı'nda şehidimiz var Gazze önlerinde. On binlerce. Birinci Gazze direnişi, ikinci Gazze direnişi, üçüncü Gazze direnişi. Filistin cephesinde, Filistin'i, Suriye'yi kaybedişimiz tarihi 1917'dir. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. 1882 yılında biz Mısır'ı İngilizlerin sömürgesine teslim ediyoruz ama Mısır'ın Osmanlı Devleti'ne, sonrasında Türkiye'ye bağlılığı 1921 yılına kadar devam etmiştir. Hukuki olarak bağlılığı. Yani oradaki 529 tane idamı kınıyoruz ya. Niye kınıyoruz? Yani Suriye ile ilgilendiğimizde birileri bize diyorlar ki Suriye'de ne işiniz var? Irak'la ilgilendiğimizde Irak'la ne işiniz var? Ha, onlara Filistin'deki mezarlıklarımızı göstermemiz gerekiyor. Çanakkale'deki mezarlıklarımızı göstermemiz gerekiyor. Çanakkale mezarlıklarına, şehitliğine gittiniz herhalde. Orada Tırnavalı'da var, Üsküplü'de var, Süleymaniyeli'de var, Beyrutlusu da var. Anadolu'nun herhangi bir ilçesinden ya da her ilçesinden de insan var. Biz oyuz. Biz oyuz. Bizim ne olduğumuzu anlamak isteyenler Filistin direnişimizde şehit olan insanların kabristanına bakmalıdırlar. Bu anlamda Türk dış politikasındaki özellikle Davutoğlu'nun gelmesinden sonra yapılan bir uygulamayı tebrik etmemiz gerekir. Bu büyükelçilerin hepsine söylediği, Davutoğlu'nun söylediği şey, gittiğiniz yerdeki Türkiye'ye ait, Türklere ait, Müslümanlara ait şehitlikleri bulun, tamir edin, etrafını temizleyin ve ortaya çıkarın. Bu bizim kim olduğumuzu ortaya çıkaracaktır. Ve ilginçtir arkadaşlar, belki birazdan değinecektim ama yeri gelmişken söyleyeyim. Biz 28 Ocak 1920 tarihinde, 28 Ocak 1920 tarihinde son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Misak-ı Milli kararlarını aldığımızda Misak-ı Milli'mizin ne olduğunu da ortaya koyuyoruz. Biz Misak-ı Milli dediğimizde ne aklımıza geliyor? Bütün inkılap tarihi hocaları Misak-ı Milli deyince bugünkü Türkiye ulusal sınırlarını anlatıyor bizlere. Yemezler. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde alınan Misak-ı Milli kararlarındaki tanımlama şudur. Bizim Misak-ı Millimiz Anasır-ı Osmaniye ve Memaliki İslamiye'dir diye bir tanımlama var. Yani bütün İslam coğrafyası ve Osmanlı unsurlarının yaşadığı yerler bizim vatanı aslımızdır. Yani Misak-ı Millimizdir. Evet, yani bizim Suriye'de ne işimiz var? Ürdün'de, Lübnan'da, Filistin'de ne işimiz var? Gazze'de ne işimiz var? Mısır'da ne işimiz var? Tunus'ta, Libya'da ne işimiz var? Ne işimizin olduğunu 19. yüzyıl ve 20. yüzyılda yaşadıklarımıza baktığımızda ne işimizin olduğunu görürüz. Onların bizim kolumuz, bacağımız, gövdemiz olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz. Arkadaşlar, alabildiğince hızlandırıyorum. Çok önemli bir noktaya geleceğim. Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin kurulmasında stratejik öneme sahip. Çok aşıyor muyum zamanımı? Evet. Büyük bir maharet sergileyerek. Şimdi arkadaşlar bakınız. Birinci Dünya Savaşı bitti. Detayına girmiyorum. 18 Ocak 1919 tarihinde 32 devlet Paris'te bir araya geliyor. Yeni dünyayı şekillendirecek bu devletler, bu toplantı. 18 Ocak 1919'da 32 devlet bir araya geliyor. Yeni dünyayı nasıl kuracağız? Yeni dünya nasıl şekillenecek? Sınırlar ne olacak? Şurası ne olacak? Burası ne olacak? Şimdi bu arada biliyorsunuz 1917'de Rusya'da Bolşevik devrimi oluyor. Rusya yıkılıyor. İtilaf devletleri bir sürü sıkıntıyla karşılaşıyor ve normalde Almanya tarafı savaşı kazanabilecekken savaşın sonlarına doğru Amerika Birleşik Devletleri savaşa girince savaşın yönü öbür tarafa dönüyor ve İtilaf Devletleri savaşı kazanıyor. Yalnız o dönemde Amerika Birleşik Devletleri 1. Dünya Savaşı'na dahil olurken dönemin başkanı olan Woodrow Wilson 14 maddelik bir bildirge yayınlıyor. Bu şartlar kabul edilirse savaşa dahil olacağını söylüyor. O şartlar kabul ediliyor. Bu şartlardan iki tanesi Osmanlı ile ilgili. Birisi Osmanlı ekaliyetleri ile ilgili, azınlıkları ile ilgili, bir diğer boğazlarla ilgili. İki tane Osmanlı ile ilgili madde var. Bu 14 maddenin ikisi Osmanlı ile ilgili. Şimdi arkadaşlar Paris'te bir araya geliyorlar. Bu arada bir şey daha söylemem lazım. Birinci Dünya Savaşı'na katılan son devlet İngilizlerin baskısıyla Yunanistan'dır. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş ve milli mücadeleyi anlamak açısından en stratejik bilgilerden birisidir arkadaşlar. O Türk Kurtuluş Savaşı diye anlatılan, İstiklal Mücadelesi diye anlatılan dönemi anlamak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunu anlamak açısından stratejik bir bilgidir. İngilizlerin normalde aslında Yunan hükümetinde farklı yaklaşımlar vardı. Kral Konstantin Almancıydı. Başbakan Venizelos İngilizciydi. Bu ikircikli tutumdan dolayı Yunanistan 1. Dünya Savaşı'na en son katılmıştı da İngilizlerin baskısıyla. Şimdi Paris Barış Konferansı devam ederken bir anda Paris Barış Konferansı'nın gündemini değiştiren bir gelişme yaşanır. Nedir o? Batı Anadolu'da Müslüman Türkler Hristiyan Rumları kıtır kıtır kesiyorlar. Batı Anadolu'da Rumlara yönelik bir soykırım yaşanıyor. Bir anda Paris Barış Konferansı'nın gündemi değişir. Şimdi burada bir mesaj var. Kime? Amerika'ya. Ne dönüyor Amerika'ya? Dönüyor ki aslında şimdi burada İngiltere kıvırmak istiyor. Bu kıvırmasını da bu Wilson ilkelerine dayanarak yapıyor. Normalde bu Batı Anadolu'nu başta İzmir olmak üzere ta şeye kadar İskenderun'a kadar Antalya dahil kime vermiş? İtalya'ya vermişler gizli antlaşmalarla. Fakat İtalya'yı mecburen o şartlarda zor durumda kaldığı için İtalya'ya bunları vaat etti. Fakat İtalya eğer buraları alacak olursa ciddi bir rakip. Bunu istemiyor Akdeniz'de. Akdeniz'de böyle bir gücü istemediği için onun yerine kontrol edebileceği zayıflatılmış bir devlete ihtiyaç var. Yani Osmanlı'ya niye uzun yüzyıllar tahammül ettiler? Çünkü eğer bu topraklar güçlü bir devletin eline geçecek olursa kendi başlarına bela olacaktır. Buradan bütün dünyaya açılmak çok kolay olacaktır. Onun için bu topraklar Rusya'nın eline geçmemeli, Fransa'nın eline geçmemeli, İtalya'nın, Almanya'nın eline geçmemeli. Şimdi İtalya'yı devre dışı bırakmak için İngiltere, biliyorsunuz arkadaşlar bu arada dünya tarihinde diplomasiyi en iyi bilen ülke İngiltere'dir arkadaşlar. Bugün her ne kadar Amerika çok ön planda olsa da Amerika şeyin yavrusudur, İngiltere'nin yavrusudur. Asıl olan İngiltere'dir. Yani yönetme arzusu en güçlü olan ve bu işi de en iyi bilen ülke İngiltere'dir. İngiltere'nin bu alandaki, yönetim alanındaki ve diplomasi alanındaki tecrübesi başka hiçbir devlette bulunmamaktadır. Nerede hangi adımı atması gerektiği ile ilgili çok ciddi bir birikime sahiptir. Şimdi ne yapıyor? Bu Paris Barış Konferansı'nda Yunanistan'ı devreye sokuyor. Çünkü Anadolu'yu planlamasında kime vermenin hesapları içerisinde? Yunanistan'a. İngiliz projesinde Anadolu'da devlet kurması gerekenler Yunanlardır. Yunanlar bu anlamda garanti altına almıştır. Yunanlar zayıftır, kontrol edilebilir bir yapıya sahiptir. Ve zaten ekonomik olarak onlar desteklemektedir. Her yönüyle İngiltere'ye bağlı bir devletin Anadolu'da hakim olmasını istemektir. Onun için bu soykırım meselesini gündeme getirmiştir. Ve bu soykırımdan dolayı da Amerika'nın da onayını alarak, icazetini alarak 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunan ordu birlikleri İngilizlerin desteğinde İzmir'e asker çıkaracaklardır ve Anadolu'daki Yunan işgali başlayacaktır. Bu arada Mustafa Kemal'le ilgili bir iki cümle söyleyeyim. Birinci Dünya Savaşı'nda son bulunduğu cephe Suriye cephesidir. Suriye cephesinde görev yapmıştır. Savaş sona erdirince 30 Ekim 1918'de Mondros ateşkesi imzalandığında Mustafa Kemal de oradan İskenderun'a, İskenderun'dan Adana'ya, Adana'dan da İstanbul'a gelir. Mustafa Kemal'in İstanbul'a geldiği tarih 13 Kasım 1918 tarihidir. Burada önemli olan nokta şu arkadaşlar. 13 Kasım 1918'de İstanbul'a gelen Mustafa Kemal 16 Mayıs 1919 tarihinde İstanbul'dan ayrılıyor. Bu süre içerisinde kimlerle görüştüğü, kimlerle oturup kalktığı, neler yaptığı büyük önem arz ediyor. Yani Türk Kurtuluş Savaşı'nı anlamak açısından bu Mustafa Kemal'in geçirdiği görüşmeleri İngiliz temsilcileriyle, İngiliz gazetecileriyle ve İngilizlere verilen demeçler bu anlamda önemlidir. Bu arada arkadaşlar ne olmuştur? İngilizler Mondros'tan sonra ilk olarak ilk işgal ettikleri yer 2 Kasım'da 30 Ekim'de antlaşma imzalanıyor. 2 Kasım'da da Musul'u işgal ediyorlar. Çünkü Musul'dan vazgeçmeleri, petrol bölgesinden vazgeçmeleri mümkün değildir. Arkadaşlar bu Paris Barış Konferansı'ndan sonra ne oluyor? İşgaller başlıyor. Biz doğrudan İngilizlerle, İtalyanlarla, Fransızlarla bir savaş içerisine girmedik Kurtuluş Savaşı'nda. O Kurtuluş Savaşı'nda 7 düvele karşı mücadele ettik deniyor ya. Böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Savaştığımız bir tek güç var. O da İngilizlerin desteklediği Yunanlar. Yunanların dışında herhangi bir güçle biz savaşmadık. O Kurtuluş Savaşı dediğimiz süreç içerisinde işgaller var. Özellikle güneyde bu Urfa, Antep, Maraş bölgesinde Fransızların kontrol ettiği ve yönlendirdiği bazı Ermeni örgütlerinin faaliyetleri var. Orada da Ermenilere, Fransızların destekledikleri Ermenilere karşı kısmi bir mücadele var. Şimdi burada dikkat çeken şey şu arkadaşlar. Zamanım çok daraldığı için detaylıca anlatamıyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Şimdi 1. İnönü, 2. İnönü, Kütahya-Eskişehir Savaşı falan. Yunanlar Kütahya-Eskişehir Savaşları'nı kazandıktan sonra nereye kadar geliyorlar arkadaşlar? Ankara Polatlı'ya kadar geliyorlar değil mi? Ve mecliste top sesleri duyuluyor. Yani Yunan orduların attığı topların sesi mecliste duyuluyor. Ve meclisteki gündem ne? Artık Ankara elimizden çıkacak. Merkezi nereye taşıyalım? Kayseri'ye mi? Konya'ya mı taşıyalım? Şey var. Ve Konya taşıma fikri ön plana çıkıyor. Şimdi burada dikkat çeken bir şey var. Yunan ordu birlikleri Ankara'ya kadar gelmişken biz nasıl oldu da bir anda Yunanları önümüze kattık. Yunanlarla birlikte Fransızları, İtalyanları, İngilizleri hepsini önümüze kattık. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz, ileri Ege, bütün bunları döktük ve vatanı bağımsızlığına kavuşturduk. Burada bir gariplik var. Bu garipliğin çözülmesi lazım. Bu garipliğin çözülmesi açısından da İngiliz belgelerine bu dönem içerisinde ne tür gelişmelerin olduğuna iyi bakmamız lazım. Yani 1919-1921 yıllar arasındaki gelişmeler büyük ehemmiyet arz ediyor. Bu buradaki şeyler, gelişmeler önemli. Şimdi biz İngiliz belgelerine baktığımızda İngilizlerin çok sayıda ajanının İstanbul merkezinde ve Anadolu'nun birçok yerinde sürekli olarak Londra'ya rapor gönderdiklerini görmekteyiz. Bu ilginçtir. Bu raporları da Londra'da bundan 2,5 yıl önce başka bir konuyu araştırırken arşivde hasbelkader bu el yazısı raporlara bir, şu an ismini hatırlamadım ama internete girerseniz görürsünüz, tesadüfen buluyor. İngilizler, İngiliz ajanları herkesle ilgili bilgiler, bu Ergenekon fişlemeleri vardı ya, Ergenekon fişlemeleri gibi İngiliz ajanları herkesle ilgili raporlar göndermişler. Boyu, kilosu, zaafları, güçlü yönleri, her şeyiyle ilgili. Adamlar işte Mustafa Kemal, Vahdettin, işte Ali Sabis Paşa, Ali Fuat Cebesoy, Rauf, kim? Yani kim varsa hepsiyle ilgili bir sürü detay bilgi var. Kimlerle uzlaşılabilir, kimin fikri ne, kim neyle aldatılabilir, kim neyle kandırılabilir. Mesela o Ergenekon raporlarına baktığınızda neyi görüyorsunuz? Kadına karşı zaafı var. İçkiye çok düşkün. Para kazanma çok istiyor. Yani zaaflarıyla, güçlü yönleriyle ilgili hep şeyler var. Şimdi arkadaşlar, İngilizler aslında Yunanlarla orada bir proje gerçekleştirmek istiyorlar. Fakat Yunanlar bu işi bir türlü İngilizlerin istediği gibi kısa sürede yapamıyorlar. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar, bu arada teşkilat-ı mahsusa demiştim. Anadolu'daki bütün o mücadeleyi başlatanlar da teşkilat-ı mahsusa üyeleridir. Reddi-i Hak cemiyetlerini, müdafaa-i hukuk cemiyetlerini kuranlar, direniş cemiyetlerini kuranlar teşkilat-ı mahsusanın üyeleridir. Mustafa Kemal Anadolu'ya geçtiğinde her taraf zaten örgütlüdür arkadaşlar. Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'nde normalde, yani Şark Vilayetleri Müdafaa Hukuk Cemiyeti ve Trabzon Havalisi Müdafaa Hukuk Cemiyeti, o cemiyeti üye olanların ancak katılabileceği bir kongredir. Normalde Mustafa Kemal'in o kongreye katılması mümkün değildir. Çünkü o cemiyetlerin üyesi değildir. Ama ona kefalet eden, kongreye katılmasını sağlayan kimdir? Kazım Karabekir'dir. Yani tanıdığı, kefil olduğu ile ilgili bilgiler verdikten sonra kongreye katılma hakkı elde etmiştir. Şimdi arkadaşlar, bu iş gittikçe uzuyor. Bu arada hani şurada demiştim ya, Birinci Dünya Savaşı'nda planlama yol haritası kaç yıllığına çizilmişti? 2 yıllığına çizilmişti. Ama ne oldu? 4 yıl oldu. Bunun bütün devletlere çok olumsuz bir yansıması oldu. Yani İngiltere savaşı kazandı ama İngiltere fiilen çökmüş durumdaydı. Siyaseti çökmüştü, ekonomisi çökmüştü. İşte dönemin Başbakanı olan Lloyd George'la Dışişleri Bakanı olan Lord Curzon arasında ciddi farklılıklar vardı. Anadolu'daki işgale mesela Başbakan'ın bakışıyla Dışişleri Bakanı'nın bakışı farklıydı. Yani boşuna Yunanlarla maceraya girdiğini söylüyordu. Türklerle anlaşılabileceğini söylüyordu sürekli Curzon. Yani niye Yunanlarla anlaşıyorsun da şeyle anlaşmıyorsun diyordu. Bu arada arkadaşlar, İslam dünyasında Anadolu'daki işgalin protesto edilmesine dönük çok ciddi tepkiler var. Afganistan, Hindistan ve Pakistan bölgesinden ciddi şeyler var. Özellikle Afganistan, Pakistan, o zaman Pakistan diye bir devlet yok da, kuzeydeki yerlerde Müslüman savaşçılar, Müslüman topluluklar İngiltere'ye mektup göndererek şayet Anadolu'daki işgali sona erdirmezlerse Hindistan merkezli sömürge imparatorluğunu sona erdirmek için kanlarının son damlasına kadar çarpışacaklarına dair mektuplar göndermektedirler. Ve yine Londra parlamentosunun önünde, aynen bu çadırlar açılıyor ya bu eylemlerde, özellikle yine Doğu kökenli, yani Hindistan, Afganistan bölgesi ağırlıklı olmak üzere Londra'da ve Avrupa'da yaşayan Müslümanlar parlamentonun önüne çadırlar kurarak günlerce, haftalarca süren Anadolu'daki işgalin sona erdirilmesine yönelik eylemler yapmaktadırlar. Ve ayrıca Anadolu'daki direnişi desteklemek için dünyanın dört bir tarafında neler var? Sürekli destek çalışmalar var. İngilizler de artık bu maceranın çok uzadığını ve bu maceranın bir şekliyle sona erdirilmesini gerektiğini düşünüyorlardı. Yunanlarla da istediklerine erişemeyince bu mücadele içerisinde yer alan ekiplerden biriyle anlaşmak gerektiği kanaati hasıl oldu. Görüşmeler sürdürüldü ve bu görüşmeler neticesinde de önce Mudanya Ateşkesi, sonra da Lozan'da yapılan antlaşmalarla yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasına rıza gösterilmiş oldu. Yani şimdi İngiltere böyle bir şeye rıza göstermek zorundaydı. Bizimkilerin de kafasında, dedim ya, Endülüs sendromu. Yani o dönemin, yani biz az da olsa elimizde avucumuzda bir şeyi koruyalım, sonra bakarız anlayışı vardır. Biz de İngilizlerin o günkü dayattığı şartlara rıza göstererek yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasına rıza gösterdik. Fakat adamlar bize bu devletin kurulmasına rıza gösterirken şartları vardı. Yani zayıflatılmış, ideallerinden uzaklaştırılmış, kontrol edilebilir bir Türkiye istiyorlardı. Biz de ona rıza göstermiştik. Ya yani Yunanlar değil, onların projeleri doğrultusunda bu sürece biz rıza gösterdik. Ve bu rıza gösterdiğimiz için de bizden istekleri vardı. Biz de 23 ile 30 arasındaki süreçte bunları gerçekleştirdik. İngilizlerin projeleri doğrultusunda yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurduk. Bu kuruluştan sonra da arkadaşlar ne oldu? Dört büyük tasfiye hareketi gerçekleşti. Bu dört büyük tasfiyeyi anladığınızda yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni de anlamış olursunuz. 8 Ağustos 1923 tarihinde birinci meclisten ikinci meclise geçiş var. Bu bir tasfiyedir. Yani Mustafa Kemal'le aynı şeye inanmayan, yani o işbirliği içerisinde yer almayan ekibin önemli bir kısmı 8 Ağustos 1923'te birinci meclisten ikinci meclise geçerken tasfiye edildiler. İkinci tasfiye arkadaşlar, bakınız, Mustafa Kemal, biz inkılap tarihi hocaları okulda ders anlattığımızda Mustafa Kemal'in 5 kişiyle Kurtuluş Savaşı'nı başlattığını söyleriz. İşin ilginç tarafı, bu 5 kişiden 4'ü 1924 yılında Mustafa Kemal'den tamamen yollarını ayıracaklar ve ayrı bir parti kuracaklardır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası adıyla bir başka parti kurarak Mustafa Kemal'in bu tutumunun karşısında yer alacaklardır. Arkadaşlar bu arada Cumhuriyet'in ilanı aynı zamanda Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı seçildiği tarihtir. Ve Türkiye tarihinin Cumhurbaşkanlığı seçimleri tarihinde en az oyla seçilen Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'dir. Yani meclisin 1/3 oyuyla seçilmiştir. Yani 2/3 hayır demesine rağmen Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Cumhurbaşkanlığı tartışmalı da var. O da ayrı bir mevzu. Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığının serencamı. Ve arkadaşlar bu muhalif terakkiperver yapısı Şeyh Said, ki bunu herhalde üzerinde durulacağı için sadece bir cümle söylemiş olayım. Şeyh Said olayı gerekçe gösterilerek ne olacaktır arkadaşlar? Bir tasfiye hareketi gerçekleştirilecek 1925 tarihinde. Ve arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir proje devleti olduğunu anlamak açısından en önemli sürecin yaşandığı tarihler arası 1925 ile 1930 arasıdır. Çünkü bu tarihte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde takrir-i sükun yasaları devreye sokulmuştur. Milli Mücadele döneminde hayata geçirilmiş olan istiklal mahkemeleri yeniden devreye sokulmuştur. Takrir-i sükun yasası ne demek? Takrir karar, sükun sessizlik, sessizlik kararı. Hiçbir şeye, hiçbir şekilde muhalefet etme hakkınız, yetkiniz, silahiyetiniz yoktur. Takrir-i sükun yasası dünyanın en ilginç yasalarından birisidir arkadaşlar. Niye? Çünkü takrir-i sükun yasasına göre istiklal mahkemelerinin birilerini cezalandırabilmesi için o kişilerin suç işlemesi gerekmiyordu. İleride suç işleyebilir endişesi taşıdığınız bir insanı da cezalandırma hakkına sahipsiniz. Dünya hukuk tarihinin en garabet yasalarından birisidir. Ve bu 1925'ten 1929'a kadar yürürlükte kalmıştır ve kimse gıkını çıkaramamıştır. Gıkını çıkaranların hepsi de idam edilmiştir, etkisiz hale getirilmiştir. Bu kanunların yürürlükte olduğu, bu istiklal mahkemelerinin yürürlükte olduğu dönemde en büyük tasfiye hareketi de arkadaşlar 1926'da yaşanmıştır. Bunun üzerinde özellikle durmanızı istiyorum. 1926'daki tasfiye hareketi bu toplumun içerisinde İslam dünyasında, İslam dünyasını, Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırabilecek potansiyele sahip teşkilatçı, örgütçü geçmişi olan, ciddi bir entelektüel birikimi olan bütün insanların tamamı idam edilmiştir. Ne gerekçe gösterilerek? İzmir'de suikast düzenleyeceklerdi. Böyle bir ihtimal vardı. Bu ihtimal üzerinden İzmir suikastı herhalde bunda üzerinde dursun ama üzerinde çok durmanız gereken meselelerden birisi. Bu olayın akabinde bu ülkede ne kadar aydın, entelektüel ve en önemlisi bunların ötesinde ülkeyi ve İslam dünyasını teşkilatlandırabilecek teşkilat-ı mahsusa geleneğinden gelen, İttihat Terakki geleneğinden gelen ne kadar adam varsa hepsi idam edilmiştir. Yani bunun içerisinde Ankara valisi Abdülkadir Bey var, İzmit mebusu Şükrü Bey var, Trabzon mebusu var, Maliye Bakanı Cavit Bey var, İsmail Can Pulat var, Kara Kemal var, Kara Vasıf var. Yani hepsi devasa teşkilatçı adamlar. Kimisi esnafı örgütleyen, kimisi halkı, gençleri, yani örgütçü adamlar. Teşkilat-ı mahsusa içerisinde pişmiş dünyanın, İslam dünyasının birçok yerinde teşkilat geçmişi olan ve aynı zamanda teorik ve pratik altyapısı çok güçlü isimlerin tamamı 1926'da tasfiye edilecektir. Ki bu ilginçtir arkadaşlar. Kazım Karabekir, Ali Fuat, Rauf, Refet bunların hepsi hakkında da idam kararı çıkmıştır. Bunlar da idam edilecekler listesinde yer almıştır. Tabii İsmet bu şeyde şaşırmıştır. Yani ya tamam kardeşim de yani abartmıyor muyuz? Bu Ali Çetinkaya'nın kapısını çalmıştır. O meşhur üç Ali var ya, İstiklal Mahkemesi'nin üç Ali'si. Ya biraz abartmadık mı demiştir. Aldığı cevap İsmet kaşınmadır. Yani biraz daha ileri giderse sen de dahil ederiz bu işin içerisine. İleri gitme denilmiştir. Yani çünkü verilmiş bir söz vardır. O söz doğrultusunda bütün bu milleti ayağa kaldıracak bütün unsurlar ne olmuştur? Ortadan kaldırılmıştır. Son tasfiye Menemen'ledir. 1930'da artık son tasfiye ile de İslamcıların geri kalan kısımları tasfiye edildikten sonra 10 yılda 15 milyon imtiyazlı yarattık bir baştan. Evet, yepyeni bir iddialarından soyutlanmış, ideallerinden vazgeçmiş, kontrol edilebilir, istenildiği zaman müdahale edilebilip elindeki ekmeği alınabilecek bir yapı oluşturulmuştur. 90 yıldır bu fetret sürecini yaşıyoruz. Zaman zaman işte 60'da revize edilmiştir. Bu anlamda 60 darbesi çok çok çok önemlidir. Bugünkü Türkiye'nin anlaşılması açısından, yani o tasfiyelerden sonraki en büyük tasfiye olayı 60'taki tasfiye olayıdır. Yeniden şekillenmiştir. 71, 80, 97 ve inşallah bu fetret devrinin artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu fetretin sonuna geldiğimizi de bütün dünya alem gördüğü için de bunu sona erdirmemek için bütün yapılar harekete geçirilerek bu toplumun, bu toprakların damarlarında olan o dinamizmin ortaya yeniden çıkmasını engellemek için dört koldan çalışmalar yürütülüyor. Ama inşallah bu tarih perspektifine, bilincine sahip biz duyarlı Müslümanlar, insanlar olarak inşallah bu süreci onların istemediği bir şekilde tamama erdireceğiz. Böyle bir mirasla, böyle bir sorumlulukla karşı karşıya olduğumuzu hatırlatıp sözlerime son veriyorum. Hepinize teşekkür ederim.